Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Salvador'un Gizli Zindanları. Ana Guadalupe Martinez. Belge Yayınları 1. Baskı Nisan 1995. Türkçe'ye çeviren Adem Ayaktı. Bu kitap 186 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Haziran 2011. Okuyan Fatih Önal. Yaşam ve Anılar. Orta Amerika'da 80'li yıllarda antidemokratik krizli günler yaşandı. Halklarımız barış, sosyal adalet, özgürlük ve ulusal bağımsızlık için seslerini yükseltti. Bugün dünyada herkes barış için mücadelede düne göre çok daha kararlı. Barışçı bir yönetim kurana dek bu bizim de sorunumuz. Barış hareketinin şu yeryüzünde yaşayan bütün halkların katıldığı, devasa ve karşı konulmaz bir güce dönüşmesine dek aynı zamanda sizlerin de sorunu. 1982. Ana Guadalupe Martinez. Yaşam ve Anılar. Salvador'un Gizli Zindanları. El Salvador'daki gerilla hareketinin önderlerinden biri olan komutan Ana Guadalupe Martinez, bu kitabında cezaevi ve mücadele süreci içindeki deneyimlerini aktarıyor. Latin Amerika'daki diktatörlüklere karşı halk direnişlerinde kadınlar önemli bir rol oynuyor. Militan olarak olsun, yönetici olarak olsun önemli işlevler üstleniyorlar. Ana Guadalupe Martinez de daha sonraki süreçte ülke dışındaki diplomatik temsil görevlerinde bulundu ve barış görüşmelerinde önemli rol oynadı. Başlarken, El Salvador yuvarlak hesap 20 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Latin Amerika'nın en küçük ülkesidir. 5 milyonu bulan nüfusunun yaklaşık %60'ı kırsal kesimde çalışır. Sanayi yalnızca başkent San Salvador'un çevresinde konumlanmıştır. Öteki kentler tarım merkezidir. Nüfusun büyük çoğunluğu köylülerden ve tarım işçilerinden oluşur. Ama ekip biçtikleri topraklar onlara ait değildir. Nüfusun %2'si tarım arazilerinin %80'inden fazlasına sahiptir. Büyük tarım işletmeleri sanayi ülkelerine ihraç edilmek üzere kahve ve pamuk üretir. Besin maddelerinin üretimi ise verimsiz, küçük işletmelerde ve kötü topraklarda yapılır. Tarım oligarşisi, ihracattan elde ettiği gelirleri yine kendi mülkiyetindeki sanayi kuruluşlarına yatırmaktadır. Bu ekonomik yapının halk çoğunluğu üstündeki sonuçları yıkıcı olmaktadır. Çalışabilir nüfusun %60'ı işsizdir. Çocukların %70'i yetersiz beslenmenin ve bunun yol açtığı tüm hastalıkların acısını çekmektedir. Çocuk ölümleri sanayileşmiş bir Avrupa ülkesindekinden 10 kat daha fazladır. 15 yaşın üzerindeki nüfusun %40'ı okuryazarlıktan yoksundur. 1932 yılında köylüler bu sefil yaşam koşullarına başkaldırmışlardı. Ordu bu girişimi kanlı bir şekilde bastırmıştı. General Maximilian Hernandez Martinez'in diktatörlüğü 30 binden fazla köylüyü katletmişti. Bugünkü durum. Ülkedeki 14 aileyi koruma işlevi gören ordunun, özel ordunun ve yabancı müdahaleci askeri birliklerin yarattığı baskı, terör ve işkenceye karşı halk başkaldırıyor. 1979 cuntasının yönetime gelmesinden bu yana 1982 yılına dek, yazarın notu, hükümet güçleri ve onlarla sıkı bir işbirliği içindeki ölüm mangaları 30 binden fazla insanı katlettiler. Yalnızca 1981 yılında yaklaşık 12 bin sivil öldürüldü. Ayrıca yarım milyon kadar El Salvadorlu yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Bugünkü El Salvador. Özgürlük Savaşı'nın devrim dönemecindeki Latin Amerika halklarının umutlarının bir simgesidir El Salvador. Ana Guadalupe Martinez devrimci hareketin saygın önderlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1970'li yılların başında 50 yıldır hüküm süren diktatörlüğe karşı silahlı başkaldırıyı örgütlemek amacıyla yer altına geçti. Tutuklandı, işkence gördü, aşağılandı ve sonunda kurtarıldı. Elinizde tuttuğunuz gerilla komutanının tanıklığı bunları anlatıyor zaten. Hiçbir şekilde bir özverinin kitabı değildir bu. Bir savaş kitabıdır daha çok, bir silahtır. Karin Schmidt, 1982. Ana Guadalupe Martinez'in Almanca baskıya ön sözü. El Salvador'un gizli zindanlarının ilk baskısı birkaç yıl önce çıkmıştı. Bunu büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirmek zorundaydık. Çünkü kitabın içeriği sadece El Salvador'daki diktatörlükten yakınmakla kalmıyor, aynı zamanda Orta Amerika'daki pek çok yönetimin de portresini çiziyordu ve bu yüzden de hiçbir yayın evi böyle tehlikeli bir kitabı yayımlama işini üstlenmeye yanaşmıyordu. O zamanlar Nikaragua'daki devrim henüz zafere ulaşmamıştı. Guatemala'dan her gün şurada burada sayısız cesetlerin bulunduğu haberleri geliyordu yalnızca ve El Salvador'da halkın gittikçe dal budak salan, gelişen olağanüstü bir savaş verdiği olgusu sınırlarımız dışında çok az bilinen bir şeydi. Kısaca bizlerin, yani Orta Amerika halkının, bu örnekte de görüldüğü gibi neleri başarabilecek güçte olduğu dış dünya için yeterince açık seçik değildi. Kim söylemişse yalnızca şu tek cümle Orta Amerika gerçeğini ne kadar da yerinde ve doğru bir şekilde belirtiyor. Yiyecekleri olanlar olmayanlardan korkularına uyuyamadıklarından uyuyabilmek için kendilerine bekçilik edecek birilerine gerek duyarlar ve işte o zaman ordu sahneye çıkıp bu rolü üstlenir. Orta Amerika'da şimdi antidemokratik bir bunalım süreci yaşanıyor. Halklarımız barış, sosyal adalet, özgürlük ve ulusal bağımsızlık için seslerini yükseltiyor. Şurası bir gerçek. Kilisenin baskı altında tutulup kovuşturulduğu bir yerde özgürlük de olmuyor. Bunun yanı sıra yüzlerce politik tutuklu var. Binlerce insan katledildi. Binlercesi de kayıp durumda. Böylece barışa kavuşmak için savaşa girişmekten başka seçenek kalmıyor insanın önünde. Ama gergin ve bunalımlı bir dünyaya, soğuk savaşa geri dönüşe, çılgın bir silahlanma yarışına, Avrupa'dan patlak verecek bir atom savaşının korkulu beklentisine, bir Kuzey Amerika ülkesinin Sovyetlere haddini bildirmek için Orta Amerika'yı kendine bağımlı bir bölge haline getirmek istediği bir döneme rastladı bizim savaşımız. Şunu sormak çoktan olağan bir hale geldi bu yüzden. El Salvador ikinci bir Vietnam mı olacak? Evet, eğer Birleşik Devletler buna karar vermişse. Hayır, eğer bütün dünya bu olasılığı mahkum edip reddederse. Günümüzde barış için savaşmak herkesin her zamankinden daha çok ilgi alanına gidiyor. Bu bizim sorunumuz, ta ki biz barışçı bir yönetim kurana dek. Sizin de sorununuz, ta ki barış hareketi şu yeryüzünün bütün halklarının katıldığı devasa karşı konulmaz bir güce dönüşene dek. Ana Guadalupe Martinez. Kaçırılışım. Bu 5 Haziran 1976'da olmuştu. Öğleden sonra saat 3 sularıydı galiba. San Miguel kentinin dışındaydım ve San Salvador'a giden karayolunda yürüyordum. Birden bir araç çığlık çığlığa fren yaparak yanımda durdu. Araçtan bir sürü sivil adam indi. İşlerinden birisi arkama geçip kımıldamamam gerektiğini kafama sokarcasına emretti. Kavga çıktı. Onu yuvarlayıp birkaç saniye serbest kalabilmeyi başardım. Ama fazla uzun sürmedi çünkü öteki adamlar üstüme çullandılar. Silahsızdım ve o birkaç saniye süren serbestlik bir işime yaramamıştı. Kendimi savunamadığım için bütün benliğimi kaplayan o güçsüzlük hissini daha önce hiç duymamıştım. İnsanın ancak elinde silah varsa düşmana karşı koyabileceği gerçeği kafama dank etmişti. Adamlar beni araca tıkmaya çalıştılar. Ben yine de elimden geldiğince karşı koyuyordum. Sonra aracın içinde gerçek adı Juan José Yanez olan örgütten arkadaşım Valle'yi gördüm. Tutuklanmamı bir haine borçlu olduğumu anlamıştım. İtiş kakış devam ediyordu derken beni karga tulumba araca sokup ellerimi kelepçemlemeyi başardılar. Bacaklarım hala dışarıdaydı. Böylece ayaklarımı dayayıp kapatmalarına engel olabiliyordum. Vurun şu orospuyu da kapıyı çekebilelim diye haykırmaya başladı adamlar. Acele edin, esaslı patırtı çıkarıyor bu, dedi bir başkası. Kapatın kapıyı da bir an önce gidelim şuradan. Hayır hayır, burnunu tutun ve kafasını arkaya çevirin. Hadi yapın şunu. Adamlardan biri bacaklarımı kapıdan çekip ayırmaya çalıştı ama başaramadı. O andan başlayarak silahlarıyla her yanıma vurmaya koyuldular. Vurmadık yer bırakmıyorlardı. İki tanesi üzerime çullandı. Birisi burnumu ve ağzımı kapatırken öbürü de başımı arkaya çeviriyordu. Soluğum tükenip havasız kalınca kaslarım gevşedi. Kapıyı çekebildiler. Ayaklarımı bağlayıp kafama bir bez sardıktan sonra aracın dibine savurdular ve dışarıdayken beni ilk tutmaya çalışıp yere düşen adam üstüme oturdu. Gururu incinmiş olarak vahşice vurmaya başladı. Bu arada neden beni tutukladıklarını soruyordum. Öğreneceksin bunu orospu. Siz kimsiniz diye sordum. Sizlerin siyasi polis dediği gizli polisleriniz biz. Araç hareket edip yola koyulup adamlardan biri demek bir gerillasın sen öyle mi diye sordu. Gerilla olmak için çok cesaretli olmak gerekir diye karşılık verdim. Sen oldukça cesaretlisin. Peki ya o öldürdüğün ulusal muhafızlara ne diyorsun? Adın Norma Guadalupe Martinez. Sana Tiburcia diyorlar. İşini bitireceğiz senin. Bakın hele şuna, esaslı bir kıçı var bu orospunun. Nehre gidelim, orada göstereceğiz sana. Birkaç viraj döndükten sonra San Miguel çevresinde bir yerde durdular. Karargahın nerede senin, yoldaşların nerede? Ailemin yanında yaşıyorum ben, bir şeyden haberim yok. Kimlik kağıtlarıma bakın, benim adım Paola Caridad Martinez. San Salvador'da oturuyorum ben. Hepsi yalan, kim olduğunu biliyoruz biz senin. Yoldaşların nerede ha? Neden söz ettiğinizi bilmiyorum dedim yine. Konuşmazsan öleceksin orospu. Sonra yine yola koyuldu araç. Sürücüye usul atana giden kıyı yoluna çıkan El Derrio sapağına yönelmesini söylediklerini işittim. Beni daha en başta bağlayıp koltukların arasındaki boş yere atmışlardı. Adamlardan biri üstümde oturuyor, vuruyor, oramı buramı sıkıyor ve bana uygulayacakları cinsel saldırıları dokunduran açık saçık laflar ediyordu. Cinsel saldırı tehdidi beni moral açısından çökertmek için başvurdukları ilk baskı yoluydu. Hiç tartışmasız kadınlara uygulanan başlıca işkence ve baskı yollarından biridir bu. Bir ayrıntı aklımdan çıkmış. Büyük bir titizlikle giysilerimi ve bedenimi aradılar. Yanımda zehirli bir hap taşıdığımı varsayıyorlardı çünkü. İyi arayın şunu, üstünde bir hap filan olup da kendini öldürmeye kalkmasın. Sapağa gelmeden önce durup daha küçük bir araca aktardılar beni, yine aracın dibine attılar. Üç adam oturuyordu içeride, ikisi öndeydi, biri de arkada bana göz kulak oluyordu. Yavaş yavaş yüzümdeki bezi indirmeye çalışırken öndeki adamlardan biri, bezi indirmeye boşuna uğraşma dedi. Yüzünü görmek hiçbir işine yaramaz. El çantamı istedi ve kimlik kağıtlarımı çıkarıp yazılı bilgiler konusunda sormaya başladı. Adın ne demiştin? Paolo Caridad Martinez diye yanıtladım. Nerede oturuyorsun peki? Villa Delgado'da. Tam olarak neresinde ama? Guadalupe Caddesi numara 10'da. Komşuların kimler? Annen nerede şu anda? Evdedir. Deşmeyi sürdürdü. Komşuların kimler? Birkaç isim söyledim ona. Küçük kız Maria'yı, Don Çepe'yi, öyle aklıma ilk gelenleri. Hepsi yalan. İşin aslını ortaya çıkaracağız. Sen Ana Guadalupe Martinez'sin ve Metapan'dan geliyorsun diye iddia etti. Umut kurucu bir kesinlikle. Zacatecoluca'ya girerek kentin içine doğru ilerledik. Burası partinin benim sorumluluğumdaki çalışma bölgesi olduğundan çok iyi bildiğim bir yerdi. Araçtaki adamları tanımıyordum ama daha sonra kim olduklarını öğrendim. Siyasi ya da ulusal muhafızların uzman polis şeflerinden Üsteğmen Garay, Üsteğmen Castillo ve Assubay Rosales, namı diğer La Perica idi bunlar. Telefon etmeye gideceğim dedi Garay. Geniş kaldırımlı bir caddeye dönüp durdular. Castillo ve Garay araçtan indi. Elinizi çabuk tutun dedi Assubay Rosales onlara. Zacata Coluca'ya girmeden önce üstümü yumurta kartonlarıyla kapatmışlardı. Yeniden yola koyulana dek öylece bıraktılar. Orada Rosales benim başımda nöbet tutarken birisi yaklaşıp sordu. Niye burada indi üsteğmenler? Albayın Molina'ya telefon etmek için gidip beni bu kızla burada yapayalnız bıraktılar. Hadi söyle onlara, acele etsinler. Çok fazla insan geçiyor buradan. Bu arada benim uzun zamandır baygın olduğumu sanıyorlardı. Az sonra telefona giden iki adam otomobille geri döndü. Albay ne dedi diye sordu Rosales. Adamlardan biri kimin tutuklanmış olduğunu söyleyince telefondan kulağına hoşnut bir gülüş geldiğini anlatarak yanıtladı onu. Ayrıca dedi, bize eşlik edecek bir koruma gücü isteğinde de bulunduk. Garay kadar Castillo da çok iyi biliyordu Albay Molina'yı. Cumhurbaşkanı ile aralarından su sızmıyordu. Otomobile Assubay Navas diye birinin emrindeki pek çok adamın eşlik edici koruma gücü olarak bindiğini çok sonra öğrenebilecektim. Ulusal Muhafızlar Arasında. Ulusal Muhafızların genel merkezinin bulunduğu San Salvador'a varıncaya dek yola devam ettik. Araç çok geçmeden durdu ve üst üste birkaç kez kornaya basıldı. Kışlanın büyük geniş kapısı çabucak açılmayınca Assubay Rosales orospu çocukları dedi. Ne zaman ellerini çabuk tutmaları gerekse ağırdan alırlar işi. Giriş kapısındaki nöbetçilerden söz ediyordu. Araç sonunda tamamen durana kadar ağır ağır ilerledi. Sonra bir buyruk işittim. Bu orospuyu örtmek için bir örtü falan getirin. Taşımak zorunda kalacaklar onu çünkü baygın. Hey sen, arabanın kapısını açıp koltuğu tut da onu dışarı çıkarabileyim. Kımılda hadi diye emretti Assubay Rosales. Polislerin ve muhafızların yağmurlu havalarda giydikleri pelerinlerden birini getirdiler. Pelerin leş gibi muşamba kokuyordu ve aynı kumaştan bir de kukuletası vardı. Araçtan dışarı çıkarana kadar ayaklarımdan çektiler beni. İki kapılı ufak bir otomobildi bu. Dar olması dışarı çıkarılmamı güçleştiriyordu. Ama zorlayarak başardılar sonunda. Dışarı çıkarınca baygın olup olmadığımı anlamak için tekme attılar. Acıdan bağırmadığımı görünce pelerini üstüme örterek bezi sarmış olduğum kafama kukuletayı getirdiler. Sonra birisi kolumdan çekip yukarı kaldırdı ve omzuna attı beni. Kolumun ağrısı dayanılır gibi değildi. Çıkmıştı çünkü. Bir odaya gelene dek pek çok merdiven çıktık. Orada beni yere atıp kukuletayı kafamdan indirdiler. Şuraya bakın, uyanmış. Oturtup giysilerini çıkartın. Su ve yapıştırma bandı getirin. Beni soymaya ve belden aşağı davranmaya başladılar. Bakalım ilk sırayı kim alacak? Hoşuna giderdi bu, değil mi? Hepsini mi çıkaracağız üsteğmenim? Elbette hepsini. Soyarken kelepçelerini çıkarın. Beni soyarken göğüslerimi, cinsel bölgelerimi, bacaklarımı elleyip sıkmak için her fırsattan yararlanıyorlardı. Alay ediyorlardı benimle. Böyle bir parçanın ulusal muhafızı öldürebileceği kimin aklına gelirdi? Bacaklara bak, taş gibi. İyi çalıştırılmış bu. %100 karatecidir bu. Kore'de bir kurs bitirmiştir mutlaka. Hiç çocuk doğurmadıkları için kusursuz vücutları var. Yapıştırma bandını ve pamuğu getirin. İki parça pamuk alıp bana yardım et. Bezi alın yüzünden. Gözlerime birer parça pamuk koyup tıpkı bir yara gibi uzun uzun sardılar bantla. Artık çıplaktım ve gözlerim bağlıydı. Kelepçeleri yine takıp yere oturttular beni. Ama bir ses, üsteğmenin sesi, yazı masasının karşısındaki sandalyeye oturtun dedi. Oturamayacak kadar güçsüzmüşüm gibi yaptım ben de. Yeter artık, bir an önce işe koyulalım da şu orospu buraya oyun oynamak için gelmediğimizi anlasın. Göreceğiz, doğru dürüst otursun şunu sandalyeye. Eğer oturur durumda kalmazsa kim çıkıyor üstüne ilk olarak? Yardım edin de otursun. Hiçbir şeyin yok senin, adam gibi otur şu sandalyeye. Eğer oturmazsa kaç kişiye dayanabildiğine bakarız biz de, dedi çevremdeki ajanlardan biri. Daha fazla elleyip sıkmalarından kurtulmak için sandalyede oturur durumda kaldım. Herkesin eli üstümde geziniyordu çünkü. Sonra göreceğim pek çok sorgudan ilki başladı. Garay harekete geçti. Kim olduğunu biliyoruz senin. Yapabileceğin en iyi şey bizimle işbirliğine gitmektir. İyi davranırsan yardım edebiliriz sana. Burada bizden başka kimsenin elinden gelmez sana yardım etmek. Ülkemizin güvenlik güçlerinin elindesin. Sonra baştan söylemiş olayım ki, omuzlarım tuttu. Konuştururuz seni burada. Kendi yöntemlerimiz var. Aptallık edip kahramanlık taslamaya kalkışma. Dinle bak, Mireya ve Valle'yi alalım örneğin. Bunlarla Sonia Ramirez'i ve Juan Jose Yanez'i kastediyordu. Onlar aptal değildi. Burada ya işbirliği yapılır ya da ölünür. Umarım yeterince akıllı davranıp kendini acı çektirmezsin. Buradaki delikanlıların hoşuna gidiyor bu. Gözünün yaşına bakmazlar. Öyleyse diye devam etti Garay. Adın ne? Paula Caridad Martinez. Bu üstümde taşıdığım kimlikte yazılı olan isimdi. Bu senin adın değil. Gerçek adını söylersen iyi olur. Çünkü bunu biliyoruz biz zaten. Aynı adı yineledim. Adamlardan biri yaklaşıp göğüs uçlarımı sıktı ve adını söylersen iyi olacak dedi. Yoksa göğüslerini kan içinde bırakırım. Söyle bakalım, adın ne? Bütün gücüyle sıktı. Ben yine aynı adı söyledim ve bu oyun pek çok kez yinelendi. Tutuklarken yeterince dövmüşlerdi beni. Burnum kanıyordu. Pıhtılaşma yüzünden soluk alamıyordum. Vurmakla tehdit ediyorlarsa da sadece yakınımdaki duvarlara, yazı masasına, hatta sandalyeye vuruyorlar ama bana vurmuyorlardı. Asıl istedikleri beni sorgulamak olduğundan kendimi kaybetmemem onlar için daha önemliydi. Yakınlarıma sopayla vurmaktaki amaç beni ürkütmek, yılgınlığa düşürmekti. Gözlerim bağlı olduğundan sonraki sopa vuruşunun bana gelip gelmeyeceğini bilmiyordum. Çünkü odun sopalarla vuruyorlardı.